İstanbul'un kaçınılmaz gerçeği deprem. Tarihi belli değil ama bütün bilim insanlarının ortak görüşü bir gün mutlaka olacak. Ve o bilim insanlarının üzerinde durduğu temel senaryoya göre 7,5 şiddetinde bir deprem gerçekleşme olasılığı çok yüksek. Bu senaryoya göre tahmini olarak 260 bin bina zarar görecek. Bunların 90 bini yıkılacak ya da ağır hasar görecek. Yaklaşık 4,5 milyon vatandaşımız barınma ihtiyacı duyacak. Peki öylesi bir durumdan en az zararla çıkabilmek için neler yapmalıyız?
Evet, en az zararla çıkabilmek için neler yapmalıyız? İstanbul için deprem kaçınılmaz bir gerçek. Az önce izlediğiniz video İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Mart'ta İstanbul için deprem seferberliği planı için hazırladığı bir videoydu. İşte deprem gerçeğini ne kadar hatırlıyoruz, ne kadar gündemimizde, ne kadar gündelik hayatımızın parçası. Bütün bunlar tartışmaya değer konular, çünkü unuttuğumuza dair çok fazla işaret var. Gündem bir türlü depreme gelemiyor ki 5 ay önce Türkiye 2 büyük depremle sarsıldı. Hatta 3 büyük depremle sarsıldı. 11 il bu depremden etkilendi. En az 50 bin insan hayatını kaybetti. En az 310 bin bina yıkıldı, hasar gördü. Tablo bu kadar ağırken bilim insanları tarafından bir şekilde bir gün olacak bilgisini bizimle paylaştı. İstanbul depremini gerçekten gündemimizde tutuyor muyuz? İstanbul depremi için ne tür önlemler alınıyor? İstanbul depremi için yerel yönetim ve merkezi hükümet işbirliği yapabiliyor mu? Bütün bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Doktor Buğra Gökçe. Buğra Bey hoş geldiniz. Toplum unuttu. Toplum unuttu. Zamlarla mücadele ediyor, konut sorunuyla, işte ev kiralarıyla uğraşıyor. Bambaşka gündemler var vesaire gerçekten. İBB unuttu mu depremi?
Yok, yani yoğun biçimde çalışıyoruz ama tabii ben İzmir depremini de yakından yaşadığım için o zaman depremle ilgili yayınlar sırasında da söylüyordum. Depremin sıcaklığı geçer geçmez önce halkımızın hassasiyeti azalıyor. Sonra sorumluların hassasiyeti azalıyor. 99 depremini düşünürsek bir süre sonra bu umarsızlığa ve hatta deprem hassasiyetinin dışında bazı işler yapmaya kadar gidebiliyor.
Peki için, gelelim.
Netameli ve zorlu bir çalışma alanı,
evet,
bu.
Çok çok çok bazen, kapsamlı bir çalışma alanı.
Bazen topluma ve halka rağmen, bazen devlet kurumlarına rağmen sürdürülmesi gereken bir iş.
Evet. Şimdi o zaman o işlere gelelim somut olarak. 1 Mart'ta zaten İBB olarak, siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bir seferberlik planı açıkladınız. O seferberlik planının çok fazla ayakları var, evet, çeşitli önerileri var, merkezi hükümete ilişkin de çeşitli önerileri var vesaire. Ama önce herhalde şu çok insanların gündeminde, benim binam ne kadar güvenli meselesi. Bunun için de siz zaten İBB olarak hızlı taramalar yaptınız. Hızlı taramalardaki sonuçlar, şu ana kadar elde ettiğiniz somut veriler, somut rakamlar nedir Sayın Gökçe?
Şimdi vatandaşımızın bu konudaki biraz evvelki soruyla birleştirerek yanıtlayayım. Bakınız, 2 sene, 2,5 sene boyunca hızlı taramayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çok kıymetli Tayfun Kahraman'ın,
evet, içeride kendisini selam da gönderelim,
selam
buradan.
İçten sevgilerimi yollamak isterim. Onun öncülük ettiği bir şekilde gündeme getiriyor ve diyor ki mevzuatımızın şöyle bir açmazı var. 6306 sayılı kanuna göre eğer yapınızı güçlendirmek için test yaptırmak istiyorsanız siyah ya da beyaz, yani ya riskli ya da sağlam notu çıkıyor. Riskli dediği anda da 60 gün içinde binanızı boşaltmak ve yıkmakla mükellefsiniz. Dolayısıyla vatandaş bundan imtina ettiği için binasını güçlendirme ilişkin testi yaptırmak konusunda çok muhafazakar davranıyor, katı duruyor. Onun için bu sonucu bu kadar keskin eline almamakla beraber bir yol haritası belirleyip binasının durumunu öğrensin ve kendisine bir miktarda zaman kalacak bir şekilde çözüm üretsin diye oluşturulmuş bir yöntem. Tabii Direkt mevzuatımız bunu tanımladığı için biz 2019 sonundan 2022'ye kadar 107 bin binaya gitmişiz. 107 bin binaya.
107 bin.
Bunların tamamı da 99 öncesi, 2000 öncesi yapılmış binalar. Yani 99 depreminden sonra biliyorsunuz deprem
yönetmeliğimiz
bir takım değişikliklere konu olduğu için yeni yönetmelikten önce yapılmış olanları daha riskli olarak başlangıç kabulüyle hareket edildiği için bunlara gidilmiş. Bunların sadece 29.700'ü, %30'undan azı bizi evine kabul etmiş. Benim evimi bu halde bile olsa kontrol etme diyor vatandaşımız. Çünkü
muhafazakar davranıyor değil mi Burak Bey? Herhalde tabii, kiralardan mı korkuyor?
Tabii. Şimdi böyle olduğunda birincisi evin emlak değeri eğer bize yapınız çok da sağlam değil denilirse emlak değeri düşer. Böyle olursa kiracı bulmakta zorlanırım. Böyle olursa satamam. Satarsam düşük değerli satarım. Yahut bunu öğrenirsem yeni yer alacak param yok. Öğrenmesem daha iyi. Kader. Bu söylemlerle iş gecikmiş. Şimdi deprem olduktan sonra 6 Şubat depremleri olduktan sonra bize 160 bin başvuru oldu.
160 bin.
Bakınız 160 bin başvuru 2 ayda oldu. Bunların içerisinde tabii biz bu depremden sonra bir dedik ki 99 sonrası binaları da artık kabul ediyoruz. Başvuru olarak. Bakacağız. İki, kiracıların da başvurularını kabul ediyoruz. Daha önce yasa çünkü ev sahibine hak kat malikine olanak verdiği için kabul edilmiyor. Ama bir tane de dezavantajımız var. Bu yöntem teknik üniversiteyle belirlenmiş yöntem.
Evet,
teknik üniversitenin hocalarıyla beraber oluşturulmuş PERA yöntemi. Bu 10 katı aşan binalara bakmaya teknik olarak müsaade etmiyor. Sağlıklı sonuç vermiyor. 10 katın üstündeki binalarda bu yöntemle yapılacak analiz. 10 katı aşan binalarda mutlaka karot numunesi alınarak 6306 sayılı kanunun tarif ettiği şekilde analiz yapılması gerekir. Dolayısıyla bunu böyle yapacağız. Şimdi 160 bin başvurunun bir bölümü mükerrer. Aynı apartmandan siz de etmişsiniz. Yan komşunuz da etmiş. Kiracı da etmiş. Bir bölümü bina 10 katlı geçtiği halde 10 kat, 9 kat diye beyan etmiş. Şimdi onları sahada, ofiste tek tek etüt ettiğimizde sayıları azaltıyoruz. Şu an yaklaşık 110 bin civarında binaya gelmiş vaziyetteyiz. Bu 110 bin binanın 5-6 bininde kıymetli bir inceleme yapıldı.
Ki Burak Bey yanlış bilmiyorum değil mi? İstanbul'daki yapı stoğunun sayısı 1 milyon 150 bin civarında değil mi?
1 milyon 250 bin civarında.
250 bin civarında. 250
bin binamız var. Bunun 110 bin tanesi bize binama bakın diye bizim kriterlerimize uyan. 160 bini başvurdu. 110 bin civarı mükerrerler uygun olmayanlar çıkarıldıktan sonra bizim çalışma konumuz. Biz bunun için hemen Şubat ayında belediye meclisimize dedik ki bu çok özellikli bir iş ve bunu yapabilecek hem bizim yeterli personelimiz yok çünkü uzman ekiplere ihtiyaç var. Hem de aynı anda sahanın tümüne girmemiz lazım. Belediye meclisimize inşaat mühendisleri odasıyla bir protokol yapma talebini ilettik. Şubat meclisinde, Şubat'ta deprem oldu, Mart meclisine. Bu ancak geçtiğimiz Haziran meclisinde sonuçlanabildi. Haziran meclisine kadar meclisimizde 3 ay bekledi. 3 ayın sonunda bu protokole izin verildi. Ve biz şimdi yeni protokolü yaptık. Ekiplerimizin sayısını çoğaltıyoruz ve yıl sonuna kadar bize gelmiş taleplerin tümüne yetişeceğiz, bakacağız. Sahada inceleme yapacağız. Ama bir yandan da geçmiş analizlerimizden ortaya koyduğumuz şeyler var, problemler var. Şunu biliyoruz. Bu analize göre binalar A'dan E'ye doğru kodlanıyor. A en sağlam, E en zayıf.
En zayıf.
Şimdi A ile B'de çıkmışsa binanız büyük ölçüde depremde zarar görmeyecek ya da çok kısmi küçük zararlar görecek. C ve altında ise depremde hasar olma ihtimali çok yüksek. E sınıfı bir bina ise büyük ölçüde yıkılacak ve siz altında kalacaksınız diye tarif ediyoruz. Bu ilk 29 bin binaya gittiğimizde şunu görmüş vaziyetteyiz. 318 tane yani 30 binde %1 yaklaşık diyebiliriz. 318 tanesi. E sınıfı bile değil Candan Hanım.
E'den yani, daha beter.
Beter. Yani durduğu yerde yıkılabilir. Zaten zaman zaman haber bültenlerine konu oluyor. İstanbul'un işte şu ilçesinde bina durduğu yerde çöktü diye. Şimdi bu 318 tane binayı yoğun biçimde yıkmaya uğraşıyoruz. Bunların hak sahiplerini ikna edip bir yandan hatırlarsanız 2022 yılının 17 Temmuz'unda Ekrem İmamoğlu başkanımız kira yardımı ile ilgili ülke gündemine çarpıcı bir şey getirdi. Dedi ki 1150 lira kira yardımı olmaz. Biz bu kira yardımıyla binalarımızı dönüştüremeyiz. Riskli binaları boşaltamayız. Çünkü kira yardımını evini boşalttığınız kişiye verdiğinizde insanın ev kiralayabilmesi lazım. İstanbul'da 1150 liraya kümes kiralanmıyor. Ben bunun 3 katını vereceğim dedi Ekrem Başkan. Yasada böyle yazmıyor. Ama biz 3 katını vermek için belediye meclisinde de yaklaşık 8-9 ay büyük kavgalar ettik. 6 Şubat depremi olduktan sonra çıktı ve biz açıkladıktan sonra bakanlık önce 1500 liraya getirdi. İstanbul'da sonra 3500 liraya getirdi kira yardımını. Biz şu anda 4500 lira kira yardımı veriyoruz. Bu biçimiyle en riskli binaları boşalttığımızda. Bu bile enflasyonist ortamda yeterli değil
Değil.
ve sorunu çözücü kabiliyette değil ama bakanlık daha yeni 3500 liraya geldi. İşin daha garip yanı şu Candan Hanım. Kira yardımını mevzuatımız ev sahibine vermeyi öngörüyor. Kiracıya da bir seferlik taşınma yardımı verirsiniz diyor. Yani evini siz riskli bir binada oturuyorsunuz, kiracısınız. Tespit yapıldı. Yasa diyor ki ev sahibinize sizin kira yardımı vereceğiz. Kiracı olarak siz bir seferlik ben size bir taşınma yardımı veriyorum. Taşın. Peki ne yapacak bu kiracı? Nereye gidecek? Zaten bizim tespitimiz şu. Bu riskli bölgelerdeki oturan insanların %50 ile 60 arasındaki kısmı kiracı.
Kiracı.
Ev sahiplerinin çok büyük bir kısmı binasının çok sağlam olmadığının farkında. Ve bir miktar gücü olduğu anda orayı terk edip kiraya veriyor. Kendisi daha güvenli bir yerde oturuyor. Ama kiracı başka şansı, başka bir yeri karşılama gücü olmadığı için İstanbul'da çocuk okutuyorum diyor, asgari ücretle çalışıyorum diyor. Benim buradan daha düşük bir kira bulma şansım olmadığı için burada yaşamak zorundayım diyor. Biz ilk defa İstanbul'da kira yardımını kiracıya da vermeyi mevzuatı aşacak bir şekilde belediye meclisimizden geçirdik. Böylece 12 ay kiracıya, 18 ay ev sahibine olmak üzere 4500 lira kira yardımı veriyoruz. Dolayısıyla kiracı ilk defa, kiracı için çok büyük bir devrimdir bu. Devletten kira yardımı almış oldu. Hiçbir kuruş alamaz iken, bir geliri yok iken ev sahibi için öyle ya da böyle bir geliri var idi. O geliri biz 18 ay karşılıyoruz. Ama ev kiracı için hiçbir sosyal yardım söz konusu değildi riskli yerde oturan. Açıkçası tabutunda yaşamaya mahkum edilmiş iken şimdi bunu İstanbul'da kiracıya da yapar hale geldik. Bunun mevzuatımıza girmesi lazım. Yani ve bu riskli yapıda oturmak zorunda olanlara da müsamaha gösterilmemesi lazım. Bazen onlara rağmen bunu yapıp re'sen yıkmak lazım. Şu anda bu 318 binada bunu yapmaya çalışıyoruz.
Resen
Diğer
yapmak.
taraftan da gerekiyor. Diğer taraftan da bu yeni tespit ettiğimiz binalara ilişkin bir takım güncellemeler yapıyoruz. Yine Teknik Üniversite ile İstanbul'daki tüm riskli alanları ve riskli yapıları analiz etmeye başladık ve bir süredir süren bu çalışmamızın sonuçlarını biraz sonra size açıklayacağım. Diğer taraftan uzunca bir süredir depremde gördünüz altında ticarethane olan yapılarda çökme riski daha fazla oluyor.
Evet,
Yani
genelde
orası
kolon kesiyorlar çünkü Buğra Bey.
market vardı, kıraathane vardı, galeri vardı diye. Çünkü statik sisteminde deformasyonlara yani sizin tabirinizle kolon kesmeye, statik bütünlüğünü bozmaya yönelik işlemler yapılıyor. Biz 16 Şubat 2023 yani depremden 10 gün sonra 39 ilçe belediyemize 37 bin bina için yazı yazdık. Dedik ki her birisini gruplayıp sizin ilçenizdeki şu binalar, sizin ilçenizdeki bu binalar alt katlarında banka şubesi, fırın, kıraathane, galeri var. Acilen gidin. Biz bunları uzun süredir çalışıyorduk çünkü 10 günde depremden sonra 37 bin binayı belirlemiş olamayız. Bunların alt katlarını gidin mutlaka kontrol edin. Çünkü bizim sistemimiz şöyle bir şeye izin vermiyor. Çok büyük bir eksiklik daha ifade edeceğim size. Yapınız, oturduğunuz iskan aldıktan sonra hiç kimse sizin binanızı gelip kontrol etmiyor. Yani birisi kolonunu kesti. Alt komşunuz doğal gaz tesisatını yenileyim derken kirişin içerisinden, kolonun içerisinden doğal gaz borusu mu geçirdi? Elektrik sistemine müdahale edeyim derken yahut balkonu genişleteyim, o salonu büyüteyim derken yan odayı buraya katayım derken statik bütünlüğünü mü bozdu? Bunları kimse bir şikayet olmazsa kontrol etmiyor. İskandan sonra binaların kontrol edilmesi gerekiyor. Ve özellikle alt katında ticaret alan, yani binanın yumuşak kat, kısa kolon diye tarif edilen kısmında deformasyona açık binalarda bu kontrolün periyodik olarak yapılması gerekiyor. Çünkü öteki türlü telafisi mümkün olmayan bir şekilde depremde en büyük problemi bununla yaşıyoruz. Bunu da koyduk. Bir taraftan da yine uzunca bir süredir İstanbul'da iki ayrı yönetmelik çalışıyor idik. Birisi imar yönetmeliğimizin yenilenmesi gerekiyor.
Evet, yani, o zaten deprem acil planında seferberlikte de o vardı. Evet,
evet vardı. Şimdi bakınız, ülkemizin mevzuatı şöyle. Bir ülkenin imar kanunu var. 1983 yılında çıkmış bir imar kanunumuz. 3194 sayılı. Bütün kanunlarımız değişti. Son 20-25 yıllık dönemde imar kanunu değişmedi. Bu kanunun 32. ve 42. maddeleri vardır. Bunu herkes de aşağı yukarı bilir. Yani kaçak yapı yaptıysanız belediye gelir, tutanak tutar, mühürler. Evet. Sonra size yıkın diye bir belge gönderir. Yıkmazsanız size rücu ettireceğim der. Herkes de buna danışıklı dövüş şekilde razı olur. Aynen. Arkasından da imar hakkı afları kanun, çıkar. Ve evet, onlar bir biçimiyle siz parası mukabili yasalaştırırsınız. Evet. Şimdi bu bunun işlemediği, yapı güvenliğini zedelediği, insanların canına mal olduğu o kadar açık ki. Bunlar bu kanun değişmediği gibi aksine bir önceki seçimden önce 2018'de de imar affı çıkarıldı. İmar barışı adıyla.
Tabii.
Ve vatandaşlarımız zaten kaçağı göçeği 6 katlı yere 8 katlı yaptık. Nasıl olsa af çıkar. Çıkınca burayı yasalaştırırız demiş vaziyette.
Evet, şimdi buna tabii dair.
6 katlı binanın statik hesapları ona göre yapılmış. Projesi buna göre, tabii, kolonu kirişi buna göre hazırlanmış. Ama siz üstüne 2 kat çıktığınızda onu taşımıyor. Evet. Dolayısıyla şimdi dönüp imar affı çıkardık, imar barışıyla bunları affettik, vatandaşı devletle barıştırdık demek de bu iş bitmiyor. Bu binaların güçlendirilmesi lazım.
Zaten bunların... biliyorsunuz hükümet bugüne kadar kaç tane imar affı çıkardı ve bundan sonra çıkarmayacağız diye söz verdiler Maraş merkezi depremler sonrası. Vallahi ki İBB'nin bir çağrısı yani, da değil mi, öyle hatırlıyorum, imar tabii affı anayasal olarak yasak olsun.
Başka
bu önerisi var.
Çok açık da söyledi. Sanki imar affını biz çıkarmışız. Ben utandım. Yani bu katalog suçlara girmeli dedi Cumhurbaşkanımız. Çok doğru. Ama bu affları da biz çıkartmadık yani. Hı hı. Hani bunları da gündeme biz getirmedik ve bunları yapmayın dediğimizde de ben meslek odası başkanlığı da yaptım. Hı hı. Bunları yapmayın dediğimizde de neredeyse vatan hainliğine suçlanır hale geldik. Yani hı hı, öyle acayip bir şeyden bahsediyoruz. Neyse, sonuç olarak şunu söylemeye çalışıyorum. İmar kanununun ülke genelinde geçerli bir tip imar yönetmeliği var. Büyükşehir belediyelerine de bunun bazı hükümleri değiştirilemez ama geri kalan kısımları için siz kendi kentinizde belediye meclisinizden geçirip bize onaya gönderirseniz imar yönetmeliği yapabilirsiniz diye bakanlık bir hak veriyor. Şimdi biz onun değiştirilemez bazı hükümlerinde de değişikliklere giden imar yönetmeliği getirdik belediye meclisimize. Çünkü onun değiştirilemez hükümlerinin işlemediğini 6 Şubat merkezi depremlerde bir kez daha gördük. Nasıl gördük? İşte biraz evvel anlatıyorum. Alt katında ticarethane olan kısa kolon, yumuşak kat yapılmış binalarda yıkım riski artıyor.
Daha fazla.
Evet. Binalarda çıkma yapılmış ise alt kattan üst kata kadar büyüye büyüye gidiyor ise dam direk üstünde durur derler eskiler. Direği zayıf ise üst kata kadar statiği bozulduğu için binanın çökme riski artıyor. Biz dedik ki artık binalarda 5 kata kadar sadece 1 metre çıkma yapılabilsin. 5 katı aşan binalarda çıkma da yapılamasın. Biz dedik ki kısa kat, asma kat yani artık yeni binalarda yasaklansın. Yani binanın dayanımını hafifletecek asma kat, simetrisini bozacak asma kat, yumuşak kat yapılmasın. Biz dedik ki bodrum kat, bakın birçok binayı böylece yan yatmış gördünüz.
Evet.
Bodrum kat binanın mukavemetini artıran işlerden bir tanesi. Statik bilimi zemin özelliğine göre 4 katta ya da 6 katta bir bodrum kat yapılmasını tekrar edilmesini önerir. Yani zayıf zeminlerde 4 katta, daha sağlam zeminlerde alt katta 1 kat, 6 katta 1 kat bodrum kat yapın der.
Olmalı.
Bizim birçok binamızda bodrum kat yoktur. Ve zayıf zeminlerde 4 katta 1, 8 katta 2, 12 katta 3 kat bodrum katımızın olması lazım. Kuvvetli zeminlerde 6, 18 ile gider. Biz bunları yönetmeliğimize koyduk. Diğer taraftan dedik ki bakın artık bütün parklar, yeşil alanlar deprem duyarlı toplanma alanı olarak geliştirilmek zorunda. Bunlar da tuvalet, WC bağlantısı olmalı. Su depolayacak alanlar olmalı, ambulans girişi, itfaiye girişi tasarlanmalı. Yahut 99 bağımsız birimi geçen tüm şeylerde deprem konteyneri olmalı. Bunu da İSKİ'nin şartı olarak binayı yapan sağlamalı. Bir sürü böyle ilave yeni şart getirdi. Bu da belediye meclisimizde Şubat ayından bu yana bekliyor. Çünkü Tıpkı 4500 lira kira yardımının mevzuatı, kiracıya verilmesinin de mevzuatı aştığı gibi bu tarif ettiklerimizde imar mevzuatını aşıyor.
Ama bu arada MHP ve AKP'li üyeler direniyor mu mecliste, belediye meclisinde?
Belediye meclisimizde komisyonlarda, komisyona havale edildi. 4 aydır bekliyor. Hmm. Bize de bunların mevcut mevzuatı da olmadığını, bunu açtığını söylüyor. Doğru, haklılar. Ama bakınız, imar mevzuatımız eskimiştir. Ben bu konuda doktora yapmış bir şehir plancısı, bir akademisyen olarak söylüyorum. 27 yıldır da belediyecilik yapıyorum. İmar mevzuatımız eskimiştir. İmar mevzuatımızın içinde ulaşım planlamasına ilişkin hiçbir boyut yok. İmar mevzuatımızın içinde yeşil binaların, yeşil dönüşümle ilgili hiçbir çerçeve...
Arkaik ya, eski.
Yok. Eskimiş. Yine depreme ilişkin hiçbir hassasiyet imar mevzuatımız içermiyor. Dolayısıyla bu yasanın yenilenmesi lazım. Bu söylediklerimiz de yasada siz yapmadığınız için yasaya girmesi gereken işler. Biz bunları İstanbul örneğinden çıkarak sizi itekleyelim ki yasaya da böyle girsin diye tarif etmeye çalışıyoruz. Kira yardımını da böyle yaptık. Kiracıya verilmesini de böyle yaptık. Yani biz bir miktar yasaların önünde gitmek zorundayız. Onun kısıtlarına hapsolmamak zorundayız. Yapmaya çalıştığımız şey birazcık da budur. Hazırlıklarımız belediye meclisinde iki ayrı hem de güçlendirme yönetmeliği de var Candan Hanım. Bu da çok önemli. Neden söylüyorum? Bakınız, depremlerde gördünüz, bazı binalar hamburger biçiminde üst üste yıkılıyor. Literatürde bunlara pankek deniyor. Biz Türkçe'ye hamburger diye çevirmişiz. Ama bazı binalarımız oturulamaz hale gelmiş fakat böyle üst üste yığılmamış. Üst üste yığılmış binadan canlı çıkmıyor. Çok nadiren canlı çıkıyor. Ama bina zarar görmüş, taşıyıcısı bir daha oturulamaz hale gelmiş fakat bu şekilde hamburger olmamışsa içindekilerin çok büyük bir kısmı canlı kurtuluyor. Ama bizim mevzuatımız, bir binayı güçlendirmek istediğinizde sıfırdan yapıyormuş gibi o koşulları aynen sağlasın diye getirdiği için, bir güçlendirmeye ilişkin özellik tarif etmediği için, binaların sahipleri binayı güçlendirmek için imar müdürlüklerine gittiklerinde ya faydalı alanlar, kullanılabilir alanlar çok daralıyor. Kolonlar işte 1 metreden 3 metreye gidiyor. Girişler yahut işte hatırlar, çaprazlar geliyor. Bu bina kullanışlı hale gelmemiş. Ben nasıl bu odaları kullanacağım? Odam daraldı diyor. Ya da %60-70 yenileme maliyetinin %70'ine geliyor. 75'ine geliyor. Diyor ki yeniden yapsam daha iyi. Niye şey yapayım? Şimdi biz diyoruz ki İstanbul'un bütün yapılarını, bu 1 milyon 200 bin yapıyı, işte riskli olacağını tahmin ettiğimiz 200 bini aşkın yapıyı aynı anda yenileme şansı yok. Olsaydı 99 depreminden sonra zaten bunları yeniler, bu kadar bina yaparken bunları yapmış olurdunuz. Yapamamışsınız. Evet. Bırakın bunları kısmi güçlendirin. Bunların kısmi güçlendirilmesi de çok çok önemli bir bize açılım sağlayabilir. Çünkü kısmi güçlendirme ne demek? Bina depremde %100 performans göstermesin. %70 göstersin.
Hamburger olmasın, değil mi?
Olmasın. Hamburger olmazsa, üst üste çakılmazsa ben canlı kurtarırım bu vatandaşlarımı. Ölü sayısı hasarı en aza indirmek için ne yapmak lazım diyorsunuz? En önce can kaybını en aza indirmek için bir şey yapmak lazım. Candan daha kıymetli bir şey yok. Bu can kaybını da azaltacak en önemli şey kısmi güçlendirmedir. Dolayısıyla bir yandan belediye meclisimize mevzuatta olmadığı halde kısmi güçlendirmeye ilişkin bir şey gönderdik. Diğer taraftan bu yapıların denetlenmesine, iskandan sonra denetlenmesine ve bunu denetleyen mühendis mimarların yetkinliğine ilişkin de bir şey gönderdik. Bu da mevzuatımızda yok. Bunları biz İstanbul'dan zorlayarak ittirmeye çalışıyoruz. Çünkü binayı iskandan sonra denetlemek, denetlerken sadece mimari olarak estetiğine değil statik özelliklerine de bakmak artık yaşamsal bir öneme sahip. Bu depremler bize bunu gösterdi. Biz birçok ölçüden bu anlamda hazırlıklar yapıyoruz yani. Çok heyecanla anlatıyorum. Lütfen
Evet, ben bir araya gireyim Buğra Bey. Peki şimdi bu tarama işindeki zorluklar, hem mevzuat açısından zorlukları, hem de gerçekten vatandaşların bir tür işte ne derler, iktisadi ekonomik kaygılarla direnmesi, muhafazakar davranması, belediye meclisindeki tablonun yer yer size engel olması vesaire, bunları konuştuk. Ama somut olarak şunları ben yine size sormak istiyorum. Şimdi İstanbul iki yakadan oluşuyor. Avrupa, Anadolu yakası. Bir harita var zaten sizinle bizimle paylaştığınız. Avrupa yakasında özellikle belirli ilçeler, onu siz söyleyin istiyorum. Bina riski daha yoğun olan bölgeler. Oralar nereler? Evet. Bir de Avrupa neden daha riskli binaların yoğun olduğu bölgeler? Anadolu yakası kısmen daha mı güvenli? Bunu neye bağlıyorsunuz?
Evet, şöyle. Şimdi tabii ki Anadolu yakası kısmen daha güvenli. Şöyle söyleyelim. Fay adaların güneyinden geçiyor Marmara Denizi'nde. Hı hı. Olası bir deprem sadece ve sadece İstanbul depremi değil, Marmara depremi ve ulusal güvenlik sorunu. Bursa'dan Çanakkale'ye, Balıkesir'e, Kocaeli'ne, Sakarya'ya kadar bölgenin tamamını etkileyebilir. Marmara Denizi'nin güneyinde, adaların güneyinden geçen bir fay hattımız var. Ve bu fay hattı Avrupa yakasında zemin özellikleriyle bütünleştiğinde, bina özellikleriyle bütünleştiğinde daha yıkıcı etki gösterebilir görünüyor. Hı hı. Yani bina güvenliğini etkileyen iki temel parametre var canlarım. Evet. Birincisi zemin, ötekisi hı hı. bina. Yani sağlam zemine sağlam bina yapma esasına dayanır. Çürük zemine bina yapılmaz değil, çürük zemine de sağlam bina, o zeminin özelliklerine uygun bina yapmanız gerekir. Şimdi Avrupa yakasının Marmara Denizi'ne yakın kısımlarında zemin görece daha çürük. Yapılmış hı hı. binaların önemli bölümü de bu zeminin özelliklerine göre değil, 70'li, 80'li, 90'lı yıllardan kalan, bu zeminin özelliklerine çok da uygun olmayan binalar. Hı hı. Dolayısıyla bizim birincisi Marmara Denizi'ne yakın ilçelerimiz, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece hı hı. Gibi ilçelerimiz olası deprem risklerinin daha fazla olacağı ilçemiz. Fatih'e evet. kadar uzanır. Hı hı. Fatih'te ise binaların eskimiş ve tarihi niteliğinden kaynaklı çok büyük bir riskle yüz yüzeyiz. Çünkü hı hı. bu yapılarımızın önemli bölümü niteliğine uygun şekilde güçlendirilerek restore edilebilme şansına sahip değil. 35 bin aşkın yapı var ve hı hı. Fatih ilçesiyle Beyoğlu'nda ağırlıkla düğümleniyor. Fatih hı hı. riske daha açık görünüyor. Hı hı. Dolayısıyla bizim diğer taraftan da bu batı yakasındaki, batı koridorundaki daha sonra oluşmuş Bağcılar gibi, Başakşehir gibi, Esenler gibi, Güngören gibi çok sıkışık sosyal donatı alanı dahi bulunmayan üst üste hı hı. binaların olduğu ilçelerimizde de bu yapılaşmanın niteliğinden kaynaklı risklerimiz var. Dolayısıyla hı hı. Avrupa yakasındaki zarar görme potansiyeli daha yüksek. Bizim Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Bakırköy hattındaki risklerimiz yüksek olabilir. Benzer şekilde Esenyurt, Güngören, Bağcılar ilçelerimizde de yapılaşmanın niteliğinden, zaman içerisinde sokakların darlığından, yapıların hı hı. niteliksizliğinden kaynaklı risklerimiz daha fazla olabilir. Anadolu yakasında ise zemin daha sağlam hı hı. Ve yapılaşmanın önemli bölümü de daha yeni.
Daha yeni değil mi? 99 sonrası biraz.
Hı hı. Evet, daha hı hı. sonra gelişmiş bir şey. Ve her iki yakada da kuzeye gittikçe kuzey hattında zemin özellikleri evet. biraz daha sağlam.
Güçleniyor.
Dolayısıyla Anadolu yakasının önemli bölümünde yapı güvenliği daha yüksek. Ama işte sık sık Kartal Belediye'mizle birlikte bina yıkıyoruz. Bu demek değil ki Anadolu yakasında risk yok. Hayır, sağlam, daha sağlam bir zemin olabilir ama binanız çürükse, ki 318 binadan bir bölümü Kartal'da. Bunları yıkıyoruz şu anda. Hı hı. Zamanla kooperatif evi olarak yapılmış. Hı hı. 80'li yıllarda kooperatif yahut ortaklıklarla yapılmış binalar var. Bunları hı. yıkıyoruz. Aynı şekilde Avcılar'da çok yoğun bu ölçekte binalarımız var. Avcılar Belediye'mizle birlikte şu anda yoğun biçimde bunları yıkıyoruz. Ama diğer ilçelerimizde kendini biz problemsiziz diye hissetmesinler. Bu konunun hem emlak fiyatları açısından speküle edilmemesi gerekiyor. Hı hı. Hem de belediyelerimiz iyi, biz sağlam durumdayız ya da vatandaşlarımız bizim ilçemizde problem yok, risk yok diye hafife alınmaması gerekiyor.
Evet.
Biz İTÜ ile son yaptığımız analizde hı hı. bu 207.017 binanın hı hı. zarar görme potansiyelinin çok yüksek olduğunu, bunların hı hı. ağırlıkla %95'e yakınının da Avrupa yakasında olduğunu gördük. Hı. Dolayısıyla hı hı. öncelikle analizlerimizi, bina tespitlerimizle size bahsettiğiniz hı hı. hızlı tarama taleplerinde bu alanlarda gerçekleştirmeye çalışıyoruz. O ilçelere hı hı. gitmeye çalışıyoruz evet. ve bu vatandaşlarımıza hızlıca bir reçete koymaya. Bakınız Kiptaş ile isterseniz binanızı İstanbul yenileniyor üstünden biz yapalım. İsterseniz hı hı. biz güçlendirelim kısmi olarak. Ama bize mahkum kalmayın. Piyasa koşullarında siz de hızlıca hareket edin. Bu binanızı dönüştürün biçiminde bir çerçeveyle sunmaya çalışıyoruz. Çünkü depremin sıcaklığı geçtikten sonra vatandaşlarımız bir metrekarenin hesabını yapıyor. Deprem olduktan sonra aman bir an önce yenilensin, gerekirse bir oda eksilsin, 3 artı 1 yerine 2 artı 1'e razıyım diyen vatandaşlarımız daha sonra binayı yenilemek için çıkan kendilerine bir pay olduğunda ben bu payı ödemeyeyim, benim böyle bir param yok, dairem de küçülmesin, aynı dairemi tekrar verin, cebimden de para çıkmasın ama dairem yenilensin diyor. Tabii bu hem ekonomik olarak hem hukuki olarak mümkün değil. Yani evinizde buzdolabınız eskidiğinde bunu yenileyip 30 senelikse kendiniz alırsınız. Eviniz eskidiğinde de bu evi yenilemek zorundasınız. Çünkü evin yenilenmiş halinin ekonomik değeri arttığında bu değeri devletle paylaşmıyorsunuz. O sizin cebinizde kalıyor. Ama sizin yenilemek için başlangıç finansmanınız yok, gücünüz yetmiyor ise tam da sosyal devlet işte bunu yapmalıdır. 20 yıldır yapamadığı, ihmal ettiği şey budur. O düşük faizi sağlamalıdır. Kredi olanaklarını sağlamalıdır. Ve size dönüştürmek için sizin gücünüzün yetmediği yerde olanak sağlamalıdır. Vatandaşımız her yerde imar hakkı artışı verildi. Buralar gökdelenler oldu. Buralar büyük rezidanslar oldu. Bana da verin dediğinde İstanbul'un nüfusu 30 milyon oluyor. İçinden çıkılmaz bir hale geliyor ve bu şehircilik ilkeleri açısından doğru değil. Yanlışa bir başka yanlışla İstanbul'u dönüştürmek için bakmayalım. Yapacağımız şey şu, devlet işte bu düşük faizi, ucuz krediyi dönüştüremeyen için yeri geldiğinde teşvik edici tüm unsurları sağlamalı. Buna rağmen direnenlere re'sen yapısını dönüştürmeli. Çünkü komşuluk hukuku diye bir şey var. Siz kendinizi bunun içinde yapmak istemiyor olabilirsiniz ama komşunuzun ve çocuklarınızın, komşunun çocuklarının da canı tehlikede olabilir.
Ona
Devlet
riske
burada devreye girmeli.
atamazsınız.
Ama bunun hepsini gelsin devlet yapsın, benim evimi dönüştürsün, benim bir metrekarem azalmasın, cebimden de 1 lira çıkmasın, yenilenmiş evimin değeri 2 milyondan 20 milyona çıktığında da bu para benim olsun demek de doğru değil. Bunların hiçbirisini biz karşılamıyoruz. Devlet olarak benim yapacağım bir şey yok. Vatandaş kaderiyle baş başa kalsın. Kiracıya dahi kira yardımı
Bir
vermiyorum
kuruş
demek
yardım yapmam demek de doğru değil.
Devlet, sosyal devletse biraz evvel yolunu tarif ettim. Tam da bunun yolunu açmalıdır. Bu konuda destek olmalıdır. Vatandaş da sadece kendi canından muzdarip olmamalıdır. Komşusunun da hukukunu düşünmelidir. Ve o bir metrekaresini yeri geldiğinde fedakarlıkla evini dönüştürmek için kullanmalıdır. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak inanın Türkiye'de bu alanda en fazla hazırlık yapan, en yoğun çalışan kurumuz ve kendi açımdan da söyleyeyim bu çok inandığım bir mevzu ve biz İstanbul'un birinci mevzusu, Türkiye'nin birinci mevzusu depremdir. Bunu hassasiyetle unutulduğu bir noktada tekrar gündeme getirdiğiniz için de size sonsuz teşekkür ediyorum.
Bunu epeydir ben zaten bu deprem yayınlarını yapıyorum. Bu arada 35 geçiyor. Sizin başka bir yayınınız var. O yüzden sizi çok tutmayacağım. Ama sizden
Teşekkür
yeniden bir
ederim.
söz almak istiyorum. Çünkü çok başlık var. Sadece bugün aslında bu işte gerçekten bir an önce hızlı taramayla tespit edilen binalar durumunu ona dair fotoğrafı konuştuk. Daha toplanma alanlarını konuşmamız lazım. Hangi bölgeler daha güvenli? Metrolar ne kadar güvenli vesaire. O kadar çok başlık var ki sözünüzü alıyorum başka bir yayın için Burak
Elbette metrolar güvenli, içleri rahat
Bey.
olsun. Onu söyleyeyim, orada bir endişe duymasınlar. Seve seve birçok detayı konuşuruz. Sizin aklınızda olgunlaşmış konuların tümünde gücüm yettiğince, bilgim el verdiğince halkınızı aydınlatmaya devam edeceğim.
Tamam. Çok teşekkürler Buğra
Ben
Gökçe.
teşekkür ederim.
İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı bize İstanbul'daki depreme ilişkin İBB'nin özellikle bu yapı stoğundaki zayıf binaların taranması noktasında neler yapılıyor, hangi aşamadalar, hangi binalar daha riskli ve buradaki vatandaşların dirençleri tabii ki yer yer belediye meclisindeki kararların geçmesi noktasındaki dirençleri paylaştı ki söz konusu olan gerçekten Türkiye'nin gerçek anlamda beka sorunu, insan hayatı sorunu, doğanın yok edilmemesi sorunu, insanların daha güvenli bir geleceğe doğru yol almasının bir sorunu. O yüzden deprem demek hepimizin sorunu demek. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. T24'ün YouTube kanalında kalın. Abone olun, beğenin, paylaşın. Başka bir gazeteciliği destekleyin.